Ayrım 5.
Örneğin entelektüel birikimimize yeni bir bilgi kattığımızda bilgi bazı değişimlerle diğer bilgilerin içinde yerini alacağından bilgi hazmedilecektir. Akkomodasyon ise bu bilginin sindirilmesi sırasında organizmanın dış dünya ile yaptığı ayarlamasıdır. Düşüncedeki gelişim bu sindirme ve uyum arasındaki devamlı ve aktif bir oyundur diyebiliriz. Kişinin akıllıca uyum sağlaması için bu iki işlemin denge halinde olması gerekir. Bu denge sağlanamazsa akkomodasyon yani uyum dış dünyayla anlaşma işlevi, asimilasyon diğer ifadeyle sindirim işlevine üstün çıkar. Sonuç taklit olduğundan kişi çeşitli deneylerden yararlanarak kendi gereksinimlerini ona göre ayarlarsa asimilasyon, sindirim üstün gelebilir. Bunun sonucu ise oyundur. Kişinin gereksinimlerine cevap vermek üzere algılanan bilgi ancak sindirim işlemi sayesinde değişime uğrar. Oyun ve taklit zeka gelişiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Piaget zeka bölümünü başlıca 4 devreye ayırır. 1. Doğumdan 18 aylığa kadar olan devre, duygu ve hareket devresi. Bu devre süt bebeklik devresi olarak da adlandırılabilir. Piaget'e göre bebek çeşitli duyguların birbirleriyle uyumsuz etkileri altında hayata başlar. Kendiliğinden oluşan bazı hareketlerin varlığı yadsınamaz. Bu nedenle yaptığı hareket ona verilen bir uyarının cevabı mıdır? Bu kesin olarak ayırt edilemez. Zamanla duygu, his ve hareket bağıntıları kurulur. Eşyaları fark edip onlara zaman ve mekan içinde dokunmaya ve aralarındaki ilişkiyi öğrenmeye yönelir. 2. 2 yaşından 7-8 yaşına kadar olan devre. Bu devrede çocuk önceki devrede edindiği becerileri simgesel ve sözel düzeyde tekrarlar. Başlangıçta eşyalar gözünün önünde olmasa da varmış gibi davranır. Zamanla eşyalar arası bağları sembolize etmeyi öğrenir. Ancak bunlara başkalarının açısından değil, tamamen kendi açısından bakar. Buna egosantrizm denir. Egosantrizmi bencillik olarak ele almamak gerekir. Çocuk kendini olayların merkezinde görür. Yani ben merkezlidir. Bu durum henüz çocukta mantığın gelişmediğini gösterir. Çocuk her olayı kendi açısından görür. Henüz paylaşma duygusu gelişmemiştir. Bu nedenle çevredeki eşyayı gruplandıramaz. Kendine ait olanlar başkalarına ait olanlar gibi. Ona göre bir arada olan her şey bir bütündür. Kendince bazı bağlantılar kurar. Balon uçar çünkü kırmızıdır ve iyidir. Ona göre hareket eden her şey canlıdır. Bisiklet vesaire gibi. Çocuğun sahip olduğu zaman mekan ve nedensellik kavramları mantık dışıdır. 3. 7-8 yaşından 12 yaşına kadar olan devre. Gelişim nedeniyle dikkat merkezden çevreye doğru yayılmıştır. Egosantrizm gerilerde kalmıştır. Olayları tersinden görebilme yeteneğine de sahiptir. Sınıfı geçecektir, kalabilir de gibi. 4. Delikanlılık ve genç kızlık devresi. Bu devrede olaylar artık somut olarak ele alınır. Mantık daha da gelişmiştir. Her bir devrede çocukta gelişen kavramlar ve oynadıkları oyunlar asimilasyon ve akodomasyon etkinliklerinin dengesi ve kişinin deneyimiyle gelişir. Kişinin deneyimi yani yaşantısı da tek başına yeterli değildir. Her devrenin gelişim şeklinin kendine özgü sınırlamaları vardır. Bu kısmen bireyin merkezi sinir sisteminin olgunluk derecesine, kısmen de çevresel konulardaki yaşantısına bağlıdır. Başkaları ile işbirliği ve daha sonra düşünce alışverişi önemlidir. Çünkü çevre bireyi olaylara çeşitli açıdan bakmaya zorlar. Böylece birey zorunlu olarak mantığını kullanmaya ve karşıtları da görmeye alışır. Oyun doğumdan 18 aylığa kadar olan birinci devrede başlar. Piaget'e göre yeni doğmuş bebek dünyayı zaman ve mekan açısından göremez, devamlılığı fark edemez. Çocuğun tepkilerine bakılarak gözden uzaklaştırılan bir şişe sütün, onun için sonsuzca yok olmuş bir şişe olduğu şeklinde düşünülebilir. Görme alanı içinde olduğu sürece takip eder. Ondan sonrası artık onun için yoktur. Bu yokluğa da pek tepki göstermez. Bir müddet sonra ağzı herhangi bir şey ile uyarıldığında cevap olarak emme işlemi yapmaz. Çünkü ona göre artık süt şişesi yoktur. Daha sonra boşluktaki yani ağzına bir şey vermemize rağmen emme hareketleri yapmaya ve şişenin sanki kaybolduğu yöne doğru bakmaya başlar. Bu davranışı henüz oyun değildir. Çünkü sadece beslenme ve bakma zevkini devam ettirmektedir. Zamanla uyarı ve cevaplar yeni şekiller almaya başlar. Öyle ki belirli bir ortamda yaptığı bir davranışı daha sonra yine aynı veya benzer ortamda tekrarlar. Piaget buna doğurtkan asimilasyon der. Yani çocuğun becerileri dahilinde yaptığı bazı etkinliklerin daha önce de yaptığı etkinlikler olduğu görülür. İşte bu tekrarlama oyunun habercisidir. Çocuğun bu bebeklik devresindeki motor gelişimini onun deneyimle geliştirdiğini düşünmemek, tekrarladığı tepkileri de birbirinden farklılaşmış ayrı tepkiler olarak ele almamak gerekir. Çünkü bu ilk devrelerde çocuk bütün olarak hareket eder. Doğuştan itibaren algı ve tepki arasında bir bağ, bir ölçüde vardır. Daha sonra iradi hareketler geliştiğinde yeni doğandaki tepkilerle kaynaşmaz ve bu iradi hareketler bu ilkel tepkilerin üstüne çıkar. Çocuk 4 aylık olunca bakma ve dokunma istekleri birbiriyle ahenkleşir ve çocuk asılı duran bir oyuncağı ittiği zaman onun sallanacağını ve tıkırdayacağını bilir. Bir kere öğrenilince bu işlem tekrarlanır. Bu durum oyundur. Bu durum fonksiyon niteliğinde bir zevk olur ve zevk yapılan şeyin sebebi haline gelir. Oyuncağı bulmak için örtü kaldırmayı öğrenen 7-12 aylık bir çocuk için örtü kaldırmak bir oyundur. Bundan böyle oyun başarılı olan bir şeyin sadece tekrarı olmayıp değişiklikler gerektirerek tekrarlanan bir işlemdir. Çocuk 12-18 aylık olduğunda sistematik ve aktif bir deneme devresi başlar. Eşyalarla girişilebilecek çeşitli olasılıklar öğrenilmiş ve birbirine sanki bağlanmıştır. Sistematik araştırma başlamış ve yeni olan herhangi bir şeyin peşine düşme arzusu uyanmıştır. Yeniye yönelik durum oyuncak vesaireden çabuk bıkma şeklinde kendini gösterir. Bir saat oynanan bir oyuncak artık eskimiştir, yenisi gerek gibi. Duygu ve motor devresinin son bölümünde eşyalar göz önünde olmasa bile onları simgeleme ve kandırma şeklinde oyunlar çıkar. Simgelemekle belirli bir eşya belirli bir anlama gelmektedir. Örneğin eski bebek kardeşini simgelemektedir. Kandırma tipi oyunda ise yapıyormuş gibi bir durum söz konusudur. Ortada bir şey olmadığı halde varmış gibi davranma hali. Simgesel, sembolik veya kandırma şeklindeki oyun çocuğun 2 ila 7 yaş arasındaki devreyi kapsar. Bu devrede çocuk çeşitli sorular sorar, cevaplar alır. Çevre ile izlenimleri bu şekilde gelişir. Sayılar, alan, miktar gibi kavramlar gelişmeye başlar. Bu konularda bazı şeyler öğrenir. Düşünmenin eyleme geçmesi ise gelişme devresinin sonunda görülür. Düğümlenmiş bir bez parçası ona göre bebek olabilir. Piaget'e göre bir eşyanın yok olması durumunda o eşya ile bedensel ayarlamalar sonunda bazı imajlar ortaya çıkar. Tamamlanmış belirli hareketlerde belirlenememiş bazı hareketler arasında ayarlamalar yapılır ki bunlar gelişen imajın kökenini oluşturur. Başlangıçta içe dönük bir hal alan eylemler etkinliklerle üzerinde durulan olayın veya eşyanın yerine geçer. Somut semboller oluşur. Bunlar daha sonra eşya veya olayı belirleyen işaretler olarak kabul edilirler. Çocukta dilin gelişimi de sosyal ortama uygun mantık kalıplarına bağlı olarak bu işleme yardım eder. Simgesel ve kandırmaca oyun temsili düşüncenin gelişmesine eş bir işlevselliğe sahiptir. Tıpkı duygu ve motor devresinde oyuna alışmada olduğu gibi. Bu durum tam anlamıyla asimilasyon, sindirme olayıdır. Sonuçta çocuk daha önce benimsediği imajlar ve sembollerle düşünme işlemini tekrarlar ve yeni düzenlemelere gider. Bu da düşünme sisteminin gelişimini sağlar. Örneğin sadece soru sormak için yetişkinlere soru yöneltmek, sadece hikaye anlatmak zevkini tatmak için hikaye anlatmak gibi. Simgesel oyun çocuğun duygusal yaşantılarının, deneyimlerinin sindirilmesinde ve pekiştirilmesinde önemli bir rol oynar. Her önemli olay oyun şeklinde aksettirilir. Ancak gerçek oyunda çarpıtılır. Çünkü gerçeğe uyma çabası gösterilmemektedir. Kandırma oyun, çocuğun içinde bulunduğu devrenin kendine has özelliklerinden oluştuğundan, çocuğun egosantrik durumu ve büyük ölçüde bireysel imajları ile fazlasıyla ilgilidir. Temsili, rol yapma, canlandırma. Devrede kandırma, oyun gitgide daha ayrıntılı hale gelir ve daha iyi örgütlenir. İçinde bulunduğu ortamdan gelen deneyimlerin artımı ile gerçeğe zamanla daha fazla yaklaşmaya başlar. Bu da bir geçiş devresidir. Çocuk zamanla gerçeğe uyum sağlar ve sonuçta yapılan etkinlikler oyun olmaktan çıkar. Aynı zamanda çocuk sosyal açıdan daha uyumlu bir hale gelir. Bunun sonucu olarak da sembolik yöntemler ve gerçeğin çarpıtılmasına artık önem vermez. Bireysel semboller ve inançlar da başkaları ile işbirliği sayesinde şekil değiştirir. Kısmen bu nedenlerle düşünme ve sembol kullanma 8 ve 11 yaşları arasında daha mantıklı ve objektif olmaya başlar. Oyun artık kolektif bir düzen ve ahlak kuralları içinde denetlenir. Öyle ki bireysel olan sembolik kandırma oyunu artık yerini kuralları olan oyunlara terk eder. Her ne kadar kurallı oyunlar topluma uymakta ve hatta yetişkin devresinde devam etse de yine gerçeğe uymaktan çok sindirme özelliğini göstermektedir. Piaget'in teorisi oyuna biyolojik bir fonksiyon gözüyle bakar. Oyunun aktif olarak tekrarlandığını, deneyim ile oluştuğunu, yeni durum ve deneyimleri psikolojik olarak hazmetme olanağını sağladığını söyler. Bebeklikte itilen, tıkırdatılan oyuncak ile başlayan oyun bir hikayeyi temsil etme, canlandırma veya santranç oynamaya kadar gider der. Fakat ortada anlaşılmayan bazı durumlar vardır. Piaget teorisini çocukların hatalarından yola çıkarak oluşturmuştur. Fakat hataların nedenlerini belirtmez. Kanımızca araştırmacıları bu yöne doğru çekmek istemektedir. Böylece oyun psikolojisine çok önemli katkılarda bulunmuştur. Oyunun katıksız bir sindirme olayı varsayımı bile çocuğun yaşadığı herhangi bir olayı oyuna çevireceği izlenimini bize verir. Burada çocuğun gereksinimini karşılamak için gerçeği çarpıttığını görürüz. Belirli bir yaş düzeyinde bu çarpıtmaların deneme yoluyla ne ölçüde şekil değiştirebileceği pek bilinmemektedir. Örneğin çevresiyle uyum halinde olan 5 yaşındaki bir çocukta böyle bir durum olur mu? Piaget bu soruyu çeşitli yöntemlerle incelemiştir. Yaptığı bu teori ne yazık ki pratik alanda verimli olamamaktadır. Çünkü Piaget üzerinde denemeler yaptığı İsviçreli çocuklara göre, örneğin Amerikalı çocuklar buluğ çağına daha erken girmektedir. Şu halde çocuğun yaşından çok içinde bulunduğu devreye bakmak gerekir. Kısaca devre geçişlerini izlemek gerekir. Piaget çocukların performanslarından da örnekler verir. Örneğin 5 yaşındaki çocukların bir zincirdeki halkaları sıra ile saymalarını ister. Çocuklar sayamaz. Fakat zincirde halka sayısı 7'den aşağı inince çocuklar sayabilmişlerdir. Piaget görüşlerinde haklı ise zihni gelişimi oluşturan faktörler aynı zamanda oyunun gelişimini de sağlar. Oyun teorisine genel olarak bakacak olursak her özgün teorinin oyun konusunu ufak farklarla ele aldığı ve değişik bazı şeyler verdiği görülür. Freud'un teorisi hayali oyunu ve onun heyecanı arasındaki bağı ele alır. Piaget oyunu zeka gelişimi yönünden ele alır, araştırır. Etiyolojistler gereksiz ve yersiz görünen davranışların nedenlerini ve onların gelişimi ve biyolojik yönünü inceler. Öğrenme kuramcıları oyun ile ilgilenmez ancak onlar için oyun öğrenmenin içine girer ve uyarıcıya uygun cevaplar verir. Heyecan uyandırma, fark edilme, öğrenme, biyolojik gelişim ve görüş açıları bundan böyle birbirinden ayrı olarak ele alınmamaktadır. Bugün artık görünürde çok ayrı gibi gelen konuları birbirine bağlamak mümkündür. Oyunu tanımlayan şartlar henüz net değildir. Bu konuda daha ileri adım atmak için oyunu davranışın bir yönü olarak kabullenmek ve bu kabul ışığında sistematik araştırmalar yapmak gerekir. Bugüne kadar yapılan araştırmaların oyun çeşitlerine göre ele almakta yoğunlaştığı dikkati çekmektedir. Keşif ve hareket oyunları, hissetmek ve kandırma oyunları, taklit oyun ve sosyal oyun gibi. Ayrıca bireysel ve sosyal farklılıkların oyuna etkisi de ele alınan konulardandır. Oyunun gereği çocuğun çözümlenmesi, tanınması ve tedavisi için yıllardır bilinen bir gerçektir. Bu nedenle oyun terapi bugün klinik psikoloji alanında geniş ölçüde uygulanmaktadır. Oyun çeşitleri, keşif ve hareket oyunları. Çevremize baktığımızda şöyle bir gözlem ile karşılaşabiliriz. Ablası 8 aylık kardeşini eğlendirmeye çalışıyor, anne de çocuğun yemeğini hazırlıyor. O sırada abla birden, "Anne, kardeşim her şeye bakmak istiyor, neden?" diyor. Gerçekten bebek kendisine ne gösterilirse gösterilsin bakıp gülmektedir. Kardeşini mutlu etmek için onunla oynayan ablası kardeşinin tepkileri karşısında şaşırır ve ona birbirinden farklı nesneler gösterdiğinde tepkilerinde de farklılıklar olup olmayacağını görmek için denemeler yapmaya başlar. Bu arada da annesinin kendisine vereceği cevapla sanki görüşlerinin onaylanmasını ister. 8 aylık bir bebeğin tepkileri doğaldır ki sınırlıdır. Örneğin kendisine gösterilen nesneye uzanamaz veya kavrayamaz. Fakat bakışını odaklaştırabilir, hareketli ışığı izleyebilir veya onun yönüne doğru başını çevirebilir. Bunları yaptığı zaman uyanık olduğu sürece hep hareket halinde olan kolları, bacakları ve vücudunun genel hareketi yavaşlar veya durur. Baktığı ve duyduğu şeyler aç olduğu zamanlarda bile ağlamasını durdurur ve gülmesini sağlar. Bu örneklerden anlaşıldığı üzere bu tip şeyler bebeğin ilgisini çeker ve onlara bakmaktan hoşlanır. Bu durum keşfetmenin başlangıcıdır ve bu nedir sorusunun cevabıdır. Yüksek beyin merkezleri henüz faaliyete geçmemesine rağmen yeni doğmuş bebeğin bile değişikliklere tepki vermesinde önemli rol oynayan bazı görsel ve merkezi sinir sistemi organizasyonları vardır. Her iki gözünü işbirliği içinde henüz kullanamamasına karşın hareketli bir ışığı veya gözleri seviyesinde gidip gelen nesneyi izleyebilir veya bakışını nesne üstünde odaklaştırabilir. Hayatın ilk iki haftasında uyanıklığı artar. Yumuşak ve devamlı uyaranlarla ani, güçlü ve sert uyaranlara farklı tipte tepkiler gösterir. Sürekli olmayan yüksek sesler onu korkutur. Fakat tekrarlanan ve yumuşak tondaki sesler hareketini azaltır. Vücudu sanki sesi dinliyormuşçasına durum alır. Konuşmak, şarkı söylemek, yumuşakça dokunmak, sallamak vesaire gibi devamlı tekrarlanan hafif uyaranlar ise bebeği sakinleştirir. İlk 4-5 gün içinde bebeğin farklı şiddetteki uyaranlara göstereceği tepki farklıdır. Aynı tonun, görüntünün ve kokunun tekrarı doğal tepkilerini artırır. Bebek bunlara alışır ve şaşılacak kadar erken yaşta bir çeşit yapılanmamış öğrenme gösterir. Genelde bebeğin ilgisini çeken bakmasını, dinlemesini sağlayan uyarıcılar, onu rahatsız eden, ağlamasına ve korkmasına neden olan şiddettekilerle, hareketsizliğe veya uykuya iten yumuşak, tek düze olanlar arasında yer alır. 6 aylık olanlar maskenin arkasından tanınmış bir ses duyunca veya tanıdıkları birinden yabancı bir ses duyunca ürker ve ağlamaya başlarlar. Fakat 3. tekrardan sonra korkuları geçer ve 4. tekrardan sonra ilgi duymaya başlarlar. 2 haftalıktan büyük olan bazı bebekler kendilerine sürekli hareketli metal bir diskin gösterilmesinden sıkılırlar. Beyaz yüzeye bakmaya başlarlar, sonra başlarını bir nesneye çevirerek bir çeşit oyun geliştirirler. İlgilenmeleri, bakmaları, dinlemeleri için bebeklerin altlarının temiz, karınlarının tok, rahat ve uyanık, canlı olmaları gerekir. Daha küçük olan bebek için hemen bütün uyaranlar yenidir. 4 günlük ve 15 haftalık arasındaki bebekler düşünülenin tam tersine karmaşık şeylere belirgin bir şekilde daha uzun bakarlar. İncelerler ve ilgi gösterirler. Bir deneyde bebeklere değişik büyüklükte 3 ayrı şekil gösterilmiştir. Bir tanesi pembe bir zemin üzerine siyahla çizilmiş yüz şekli. İkincisinde bu yüz çığlık atan bir insan şeklinde görülmekte. Üçüncüde ise diğerlerinde siyah olan yerlerin kapladığı yer kadar siyah bir parça yapıştırılmıştır. Bütün bebekler en uzun süre yüze bakmışlar, sonra çığlık atana, sonra da en son şekle bakmışlardır. Yüz şekline uzun süre bakılmasına tanıdık şekillere doğuştan bir yatkınlık olmasının mı sebep olduğu henüz kesin olarak bilinmemektedir. Karmaşıklık yetişkinlerde bile şekle bakma süresini artıran değişkenlerden biridir. Fakat çok küçük çocukların bile belli şekiller ve bazı derinlik algıları arasında ayrım yapabildiklerine ilişkin kanıtlar vardır. Bebekler uyanık ve rahat olduklarında zamanlarının büyük bir kısmını bakarak, dinleyerek ve genellikle uyarılara cevap vererek geçirirler. Bu durum büyüdükçe daha da belirginleşir ve bize bebeklerin uyarıya açlığını düşündürür. 5 aylık bir bebek için yemeğe devam etmek, eğer çevresinde ilgi çekici bir şeyler varsa oldukça zor olmalıdır. Nitekim 1 yaşındaki bir bebek yeni pijamasının üstündeki güzel şekilleri görmesini engellediği gerekçesiyle kendisine sunulan biberonu şiddetle geri çevirmiştir. Bebeğin beşiğinin üstüne asılan çıngıraklarla ilgili bir araştırmada bunların korkutucu ruhları kovmak için kullanıldığı dikkat çeker. Fakat bebeğin görebileceği, sesini duyabileceği bir yere asılan canlı renkli çıngıraklar onun hoşuna gitmektedir. Keşfetmeye yönelik hareketler, oynayan, dokunabilen, tutulabilen nesneler bebeğe oldukça canlılık verir. Bu 3. 4. aylarda meydana gelen el göz koordinasyonunda da ortaya çıkabilir. Bebeğin gözünün önündeki nesnelere uzanması, çıngırağı yakalamaya çalışması, ona ninni söyleyen yetişkinin kolunu veya saçını çekiştirmesi veya yüzünü elleriyle kapatan babasının gözlüklerini almaya çalışması üzerine birçok araştırmalar yapılmıştır. Bu devre oyunun belirgin bir şekilde ortaya çıktığı zamandır. Bebekler bu devrede kendilerince oyunlar geliştirirler. Birçok bebek biyografisi bu yaşlarda aynı tip oyunlardan bahseder. Başkalarının saçlarına dokunmak veya çekmek, oyuncakları fırlatarak çıkardıkları sesleri dinlemek, sallanan oyuncakları aşağı çekmeye çalışmak bu tip oyunlara örnek olarak gösterilebilir. Aç olmadığı halde nesneleri ısırması, yalaması veya emmesi, anlamsızca konuşması, henüz becerebildiği sesleri tekrar tekrar çıkarması çok hoşuna gider. Böyle durumlarda aktivite bebeğin kendi vücudunu içeriyorsa fonksiyonun zevki ve aktivite dışsal nesnelerle etkiyi içeriyorsa sebep olmanın zevki olarak tanımlanır. Fakat bu konudaki bilgilerimiz henüz kesinlik kazanmamıştır. Piaget neler olduğunu anlamak veya yeni bir beceri kazanmak için yapılan şeylerle eğlenmek için yapılanları birbirinden ayırır. Çıngırağa dokunmaya çalışmak veya onu sallamak oyun değildir. Hiçbir yeni algı elde etmeksizin veya ciddi bir amaca hizmet etmeksizin çocuğun kapasitesi dahilinde bu işlem tekrarlanırsa işte bu oyundur. Aradaki ayrımı fark etmek kolay değildir. Gülmek veya memnuniyetin diğer belirtileri heyecanlandırıcı, ilginç oyunlarda ve yeni algılarda da ortaya çıkar.